Ayrım 11.
Tüm eşeklerin her yanı yağıra kesmiş. Ama eşek sahiplerinden ne bir ses ne de bir nefes. Ne yağıra aldırıyorlarmış ne acıya. Çuvalları, sandıkları, sepetleri yükleyip duruyorlarmış eşeklere. Eşekler ah ederek, vah ederek yükü oradan oraya, buradan şuraya taşıyorlarmış. Kaşınmak, yağırı yalamak için zaman bile yokmuş. Çünkü ne zaman duracak olsalar sırtlarına değnek iniyormuş. Ülkede yağırsız eşek kalmadıktan sonra yine en yaşlı eşek arkadaşlar demiş. Bu böyle olmaz. Hepimizin sırtında el denli yağırlar oluştu. Bir yandan acı, bir yandan sinek yer bitirir bizi. Ne yapalım edelim, bu semerci ustasından kurtulmaya bakalım. Öteki eşekler bağırmışlar. Peki ne yapalım? Yaşlı eşek, miting yapalım demiş. Yeni semerci ustasının istenmeyen adam ilan edelim. Sırtında ilk yağır açılan eşek öne atılmış. Arkadaşlar bir dakika diye bağırmışsa da onu duyan olmamış. Tüm eşekler yeni semerci ustasının dükkanına doğru yürümeye başlamışlar. Bu arada çok çeşitli sloganlar atmışlar. Yeni ustayı istemeyiz. Biz bu semeri giymeyiz. Sırtımız yağır oldu, ustamız sağır oldu. İyi semer bizim de hakkımız. Semer istedik, geber istemedik. Yağırda sinek çok, semercide hiç insaf yok. Semercin dükkanının önüne toplanmışlar, hep bir ağızdan bağırmaya başlamışlar. Ama en genç eşek durmadan arkadaşlarına, bir dakika arkadaşlar bir dakika diye bağırıyormuş. Fakat sesi onca sesin arasında boğulup gidiyormuş. Arkadaşlar bir dakika beni dinleyin. Biz bu semerciyi istemeyiz. Arkadaşlar, sonda bakmış ki genç eşek öteki eşeklere sesini duyuramayacak. Geriden hızlı hızlı koşmuş, gelmiş semercinin damına bir kuş gibi konmuş ve oradan olanca sesiyle bağırmış. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, dinleyin beni. Eşeğin dama çıktığını gören öteki arkadaşları suspus olmuşlar. Kulaklarını dikmişler. Bağırmış genç eşek. Arkadaşlar, semerle, semerciyle boşuna uğraşıyoruz. Sözünün bundan sonrasını tane tane söylemiş. Biz eşek olduktan sonra bize semer vuran çok olur. Onun için önce eşeklikten kurtulalım. Anasın ovadanın ayı. Bir adam türedi mahallede. Omzunda bir ip, elinde bir sepet, sabah saat 7 oldu mu bağıra bağıra geçiyordu sokaktan. Ama ne dediği anlaşılamıyordu. Anasın ovadan nayi. İşte bunun gibi bir şey. Nasıl da bağırıyordu yırtınır gibi sabahın 7'sinde. Bir gün, iki gün, üç gün aldı bizi bir merak. Bu adam ne satar? Başında kasketi, eski bir ceketi, paçaları limelenmiş pantolonu, omzunda ipi, elinde sepeti. Karım galiba kova onarıyor dedi. Ardından ekledi. Lehimi şusu busu da sepetin içinde. Ertesi günü bir iyice dinledik. Hayır, kova onarımı falan değil. Değişik şeyler söylüyor adam. Anasın ovadan mayı. Kızım anasonun bebeklere iyi geldiğini, bu adamın da anason sattığını söyledi. İyi peki, haydi diyelim anason satıyor. Ya sonunda söylediği vadaninayi ne oluyor? Oğlum karıştı söze. Eskiciler eski alırım diye bağırmıyorlar ki, eski alırım diye bağırıyorlar. Domatesçi kaya gibi domat diye bağırıyor, sütçü diye bağırıyor, yumurtacı tazurta diye bağırıyor. Bu adam da anasının ovadanın ayı diye bağırdığına göre ayının beğendiği armut diye armutunu satmaya çalışıyor. Yok ama oğlumun da dediği değil. Çünkü adam hemen hemen kaç gündür bizim sokaktan geçiyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp da bir kilo armut almıyordu. Hem nereden biliyoruz adamın sepetin içinde armut olduğunu? Peki armut satıyor diyelim. Ya o omzundaki ip neyin nesi? Yoksa hamal mı? Ama hamal çarşıda pazarda olur. Hamalın mahallede ne işi var? Hem de sabah sabah. Biz bunca merak içine düşeriz. Komşumuz Emin Efendi, öteki Recep Bey, berikideki Nazmiye Hanım meraka düşmezler mi? Yahu komşular, bu adam ne satar? Bana kalırsa bu adam baklava satıyor diyor Emin Efendi. İyi ama Emin Efendi, baklavanın terazisi olur. Şusu olur, busu olur. Baklava iple ölçülmez ki. Recep Bey adamın başka şey sattığını söyledi. Hem aynı adamı çarşıda görmüş, aynı şekilde dükkanların önünden bağıra bağıra geçiriyormuş. Gerçi kimsenin bir şey aldığı yoktu ama bana kalırsa bu adam anasını satıyor. Aman yapma be Recep Bey, hiç duyulmuş şey mi? İnsan sabahın altısında kalksın, sokak sokak dolaşsın, anasını satsın. Sen de amma şakacısın ha. Nazmiye Hanım'sa adamın kelle paça sattığını söyledi çıktı. Çünkü onların oraya gelince başlı maçlı sözler söylüyormuş. Nasıl merak içindeyiz, çatlayacağız meraktan. Öyle oldu ki artık mahalle, daha sabah kalkar kalkmaz penceredeyiz. Kim bilir adamın geçtiği tüm sokaklar, caddeler, böyle belki adamı bekliyoruz. Ha bugün çözeceğiz, ha yarın çözeceğiz. Bir gün değil, iki gün değil. 4 aydır bu adam sokakları aşınlamakta, mahallede bangır bangır bağırmakta. Anasığın ovadanın ayı, bilmece mübarek, çözene aşk olsun. Sonunda dayanamadık. Bir gün mahalleli erkenden kalkıp adamın yolunu beklemeye başladık. Adam karşıdan gözüktü yine, elinde sepeti, omzunda ipi, ağzında anasın ovadana nayi. Ulan şimdi yakaladık seni işte. Kimimizde bir şeyler aldığımız şeyi içine doldurmak için, kimimizde de file. Adam hiç bize bakmadan yaklaştı yanımıza. Anasın ovadana nayi. Dur bakalım arkadaş, sen ne satıyorsun? Adam durdu, sepetine şöyle bir baktık, sepetin içi boş. Recep Bey sordu, ne satıyorsun? Adam güldü, ben hiçbir şey satmıyorum ki dedi, sövüyorum. Anasına avradına ver ediyorum kalayı. Cezası yok böyle sövmenin, belası yok. Adam uzaklaşırken ardından seslendik, peki kime sövüyorsun? Adam hiç yanıtlamadı, bağırdı gitti. Anasın ovadanın ayı. Eşeğin kuyruğu. O ülkenin hükümdarı bir meraklıymış, bir meraklıymış ki eşeklere demeyin gitsin. Eşeksiz yemek yemez, eşeksiz su içmez. Her zaman yanında bir düzineye yakın eşek bulundururmuş. Eh saray böyle de dışarısı başka mı? Hükümdar eşeğe meraklı olsun da dışarıda eşeklere bir kimse sesini çıkarsın hele. Kolay mı? Eşeği ürkütmenin cezası 7,5 yıl. Eşeğe karşı gelmenin cezası ise buyruklara göre 15 yıl. Her yıl kim ki yolda bir eşeği gördüğünde ona saygı göstermez ve bu dahi kralın adamlanınca saptanırsa, ol kişinin ayaklarının altına 100 sopa, sırtına da 50 sopa vurula. Ayrıca ülkenin 4 bir yanında eşek muhbirleri de varmış. Kralın adamlarının görmediklerini bu muhbirler görünce doğruca haber vermeye giderler, saraydan kese kese altın alırlarmış. İşte bu yüzden ülkede eşekler o denli bol, o denli çokmuş ki kimse ağzını açıp eşeklerden ötürü bir tek söz edemiyormuş. Diyelim pazar yerinde adam şunu bunu satıyor, bu sırada eşekler serginin yanına yaklaşıyorlar, tamam serbest. Eşekler istediklerini yerler, istediklerini ağızlarına alır götürürler. Değil eşeğe kafa tutmak, adamcağız eşeğin sırtına biraz ötede yesin diye patlıcan kabak bağlamak zorundaymış. Hiçbir kimse hiçbir eşeğin yanından geçerken onu görmezlikten gelemezmiş. Hükümdarın buyruğuna göre o kişi duracak, eşeğe selamlayacak, varsa cebinde bir şeyler eşeğe sunacak, sonra yoluna koyulacakmış. Ayrıca ülkede eşek yasası varmış. Bu yasada eşeklerin ayrıcalıklı olduğu, hiç kimsenin bu ayrıcalığa karşı gelemeyeceği yazılıymış. İşte bu ayrıcalık yüzünden o ülkede eşekler o denli çoğalmış, o denli çoğalmış ki artık sokaklarda, alanlarda eşeklerden geçilmez olmuş. Eşekler de bu ayrıcalıktan yararlanarak işi azıttıkça azıtmışlar. Sokaklarda, alanlarda anırarak, çitleşerek, hiç mi hiç görmeden günlerini gün ediyorlarmış. Dur çüş demek ne olası? Ya biri duyarsa, ya biri gidip haber verirse, o zaman ülkenin yasaları hazır. eşeklerimizi ürketen, eşeklerimize karşı saygısızlık eden falanoğlu filanın 15 yıl hapsine, aynı süreyle falanca ilde sürgününe. İnsanlar çekmiş arabaları, eşekler arabada. İnsanlar yüklenmiş yükleri, eşekler fingirdemede. Bir de eşek vergisi olarak devlete yatacak. Ah vergiler, yasalar, ayrıcalıklar, eşekler semirdikçe semirmişler, bıngıl bıngıl olmuşlar. Bunun karşısına halk da zayıfladıkça zayıflamış, açlıktan kırılır olmuş. Fısıltı başlamış ülkede. Bu eşeklerden nasıl kurtulacağız diye. Fısıltı tez yayılır derler. Yayılmış da yayılmış. Halkın tek konusu da bu eşekler olmuş. Bir bilge çıkmış demiş ki, ben sizi bu eşeklerden kurtarırım. Aman nasıl bilgemiz demişler. Bilge demiş ki, gördüğünüz eşeğin kuyruğunu keseceksiniz. Eh, halkın burasına gelmiş artık, aç sefil perişan eşekler yüzünden. Yakaladıkları eşeğin kuyruğunu kesmişler. Sokaklar bir yığın kuyruksuz eşekle dolmuş. Hükümdarın adamı eşek kuyruğu kesenler için çok sert yasalar çıkarmışlar ama ne olası bir kuyruk keseni bile yakalayamamışlar. Halk kuyruksuz eşekleri gördükçe bıyık altından gülmeye başlamış. Tüm eşekler kesildikten sonra bilge şöyle demiş. Şimdi de kulaklarını keseceksiniz. Halkın elinde makas, başlamışlar bu kez eşeklerin kulaklarını kesmeye. Ülke kulaksız ve de kuyruksuz eşeklerle dolmuş. Halk kuyruksuz ve kulaksız eşekleri gördükçe yavaş yavaş bıyık altından değil de basbayağı gülmeye başlamışlar. Ama hükümdarın adamları bir tek kulak keseni yakalayamamışlar. Halk yine bilgeye koşmuş. Şimdi ne yapalım diye sormuş. Bilge, ellerinize tıraş makinesi alacaksınız. Eşekleri bir güzel tıraş edeceksiniz. Cas cavlak demiş. Halk bu kez elinde tıraş makinesi yakaladığı eşeği tıraş etmeye başlamış. Sokaklar, alanlar kulaksız, kuyruksuz ve de cas cavlak tıraşlı eşeklerle dolunca halk artık kahkahaları koyuvermeye başlamış. Saygı ne olası, korku ne olası, eşeğin görkemi yitmiş bir kez. İç yüzü çıkmış ortaya kabak gibi, olmuş bir uyuz eşek. Halk bir kez kahkaha atmaya başlamaya görsün, kim susturabilir ki onu? Halk o günden sonra hep gülmüş, gülmüş, gülmüş. Hükümdar mı? O da yanında bazı eşek oğlu eşeklerle birlikte ülkeyi terk edip gitmiş. Al 5 kuruşluk da bundan. Yazı işleri müdürü, aman kardeşim koş dedi. Yanına foto muhabirini de al, Mr. Hartison gelmiş. Kendisi Dünya Sakatlar Derneği Başkanı'dır. Onunla konuş, resimler çekin çabuk. Bizim foto muhabirini yanına aldıktan sonra arabaya atladığımız gibi Mr. Hartison'u aramaya başladık. Sonunda onu bir ilgilinin yanında bulduk. Mr. Hartison, ülkemize hoş geldiniz. Acaba neler hissediyorsunuz efendim diye ilk sorumu yapıştırdım. Adam övgüsünü duyduğu Türk kahvesinden bir yudum çektikten sonra çavdar ekin dedi. Anlamadım Mr. Hartison, ne yapalım? Çavdar ekin çavdar dedi. Çavdarı ekip ne yapalım beyefendi? Canım çavdarı viski yaparsınız, sonra viskiyi dış ülkelere satarsınız, böylece kalkınırsın. Beyefendi dünya sakatlarının gelecekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim söyledim, şayet çavdar ekerseniz ve de yapay gübreyi bol bol kullanırsanız öyle tahmin ediyorum ki 8-10 yıl içinde kalkınırsınız. İlgilinin gözlerinin içine baktım. İlgili Mr. Hartison'un söylediklerinden çok memnun. Elbette beyefendi, öyle yapsak iyi olacak diyor. Tekrar sordum Mr. Hartison'a. Efendim acaba sakatların topluma kazandırılmaları için dünya çapında ne gibi atılımlarınız var? Hartison şiş kebapla fazlaca şişirmiş olduğu karnını ovuşturarak, çavdar biliyorsunuz böyle az verimli topraklarda daha iyi yetişir dedi. Dünyanın çeşitli yerlerinde denenmiş bu. Siz bana kalırsa mutlaka çavdar ekmelisiniz. İlgili canım dedi, konuğumuzu daha fazla rahatsız etme. Madem çavdar ekin diyor, biz de gerekli yerlere gerekli uyarıları yaparız. Ama beyefendi dedim ilgiliye, Mr. Hartson Dünya Sakatlar Derneği Başkanı değil mi? Efendim ne fark eder dedi ilgili. Dost bir ülkenin dost bir insanı bize bir öneride bulunmuş. Bizim görevimiz bu konuyu düşünmek. Ters yüz gittim gazeteye. Yazı işleri bindürü ne oldu konuştunuz mu dedi. Konuştuk dedim. Adam çavdar ekmeğimizi söylüyor. Anlamadım. Çavdar ekmeli onu viski yapmalı bu yola kalkınmalıymışız. Yahu bu adam Dünya Sakatlar Derneği Başkanı değil mi? Gel de sen bunu Mr. Hartson'a anlat. Aradan bir hafta geçmedi. Yine çağırdı yazı işleri müdürü. Atla arabaya uçak alanına koş. Yarım saat sonra Mr. Dangalakson geliyor dedi. Kendisi dünyanın en büyük gözlem evinin müdürüdür. Şu Dido kuyruklu yıldızı konusunda ayrıca iklimlerin son yıllarda değişme nedenleri konusunda bir şeyler öğreniver. Foto muhabirini de yanına almayı unutma. Koştuk gittik havaalanına. Uçak alana iner inmez Mr. Dangalakson'un yöresini bir yığın gazeteci çevirdik. İlk soruyu ben sordum. Sayın Mr. Dangalakson, Dido kuyruklu yıldızının Türkiye'ye bereket getireceği söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Efendim bana kalırsa siz turizme gereken değeri verin. Siz ancak turizmle kalkınabilirsiniz. Efendim galiba siz dünyanın en büyük gözlem evinin müdürüydünüz. Acaba efendim şu son yıllardaki iklim değişikliklerinin nedenleri nelerdir? Dangalak son prosundan bir soluk çektikten sonra canım öyle kocaman kocaman kuruluşlar yapmanıza gerek yok dedi. Küçük küçük moteller, küçük küçük bungalovlar, küçük küçük dağ lokantaları yapın yeter. Ulan vallahi çıldırmak işten değil. Şeytan diyor indir yumruğu şu kürek gibi surata. Öyle kalkınılmaz böyle kalkınılır de. Çık işin içinden. Ama ne yaparsınız gazetecilik demek sabır demektir. Beyefendi Rusların kuzeye dökülen nehirlerin yönünü değiştirerek bu nehirleri Aral Gölü'ne ve Hazar Gölü'ne denize akıtmaları iklim bakımından büyük değişikliklere neden olduğu söyleniyor. Bu konuda sizin düşünceleriniz? Efendim benim düşüncelerim önce bu kuruluşlardaki personeli iyi bir kurstan geçirerek turiste nasıl davranılır onu öğretmelidir. Sonra bu lokantalarda Çin yemekleri, Fransız yemekleri verilmeli. Sinirimden kalemi yere attığım gibi yürümeye başladım. İlginin biri kolumdan yapışıp yahu adama hakaret ettiğin farkında mısın dedi. Siz onun bize hakaret ettiğinin farkında mısınız? Adam ne karışırmış bizim kalkınmamıza? Canım dost bir ülkenin dost bir insanı elbette bir bildiği vardır. Bizim yapacağımız şey onu dinlemek ve konuyu yukarıya iletmek. Hem adam iyiliğimiz için söylüyor. Gazeteye gelince yazı işleri müdürü tamam mı diye sordu. Tamam dedim. Dağ lokantaları, dağ otelleri yapmalıymışız. Buralarda Çin yemekleri, Fransız yemekleri satmalıymışız. Yahu bu adam gözlem evi uzmanı değil miydi? Ne bileyim ben? Aradan 10 gün geçmedi, yer yerinden oynadı. Dünyanın en ünlü futbolcusu Çeçe, Türkiye'ye geliyor diye. Yazı işleri müdürü, aman dedi, seni göreyim şöyle okkalı bir röportaj hazırlayıver. Sorularımı daha 3 gün önceden hazırlayarak o sabah uçak alanının yolunu tuttum. Futbolcu uçaktan iner inmez tüm gazeteciler çevresini aldık. Efendim bu yıl dünya şampiyonu hangi ülke olacak dersiniz? Adam ayağında top varmış gibi zıplaya hoplaya yanıt verdi. Siz efendim en iyisi deniz ürünlerinizi değerlendirin. Örneğin Japonya'yı alabilirsiniz ele. Japonya deniz ürünlerinde yılda milyonlarca döviz kazanıyor. Sayın futbolcu dedim, galiba sorumuzu yanlış anladınız. Biz size acaba bu yıl dünya şampiyonu hangi ülke olabilir onu sormuştuk. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Ama size şunu söylemek isterim ki her şeyden önce deniz ürünleriniz için pazar bulmalısınız. Vur ulan herifin suratına, suratını çarşamba pazarına çevir. Al ulan sana pazar de. Mr. Çeçe, Avrupa Ligi hakkındaki düşünceleriniz? Efendim duydum ki sizler Tirol'le de balık avlarmışsınız. Bu usul bizim ülkemizde yasak edileli yıllar oluyor. Daha fazla dinleyemedim. Atladığım gibi arabaya gazetenin yolunu tuttum. Yazı işleri müdürü nasıl dedi? Efendim bu da balık tutmamızı önerdi dedim. Şayet balık tutar bunları satacak bir de pazar uydurursaymışız hemencecik kalkınırmışız. Örnek Japonya'ymış. 5 gün geçmedi aradan dost bir ülkenin kara kuvvetleri komutanı resmi olaraktan geldi yurdumuza. Koştuk gittik yine havaalanına. Mr. Clarkson, acaba dünya barışı için neler düşünüyorsunuz? Efendim, her şeyden önce erozyon hakkında geniş incelemeler yapmalısınız. Şayet bu incelemeleri yapmakta gecikmezseniz, bilhassa güney bölgelerinizin bereketli toprakları üstünde fıstık yetiştirebilirsiniz. Beyefendi, Orta Doğu Savaşı hakkındaki düşünceleriniz? Fıstık biliyorsunuz iki türlü satışa sunulur. Hem kabuklu olarak hem de kabuksuz olarak. Efendi, dost ülke demeyeceksin, kumandan mumandan demeyeceksin, hele hele resmi çağrılı hiç demeyeceksin, yıkacaksın bu şiş göbeği yere, çıkacaksın üstüne, ver edeceksin yumruğu, ver edeceksin yumruğu gözüne gözüne. Ulan sen asker misin yoksa fıstıkçı mısın diye. Ama ilgililer, Sayın Clarkson ne diyorsa siz not alın canım, elbette vardır bir bildiği dediler. Biz de not aldık o günü. Fıstığı nasıl kavurmalıymışız, döviz getirmesi için nasıl ambalajlamalıymışız, nasıl göndermeliymişiz. Beyefendi dedim, son bir soru. Acaba fıstıkları kavururken renkli olması için işine kırmızı boya mı atalım yoksa sarı boya mı? Efendim dedi, yeşili benimseyin yeşili. Sağ olun dedik, ayrıldık oradan. Gazeteye gelince yazı işleri müdürü nasıl geçti diye sordu. Bu adam da fıstıkla kalkının diyor. Hoppala, hoppala ki ne hoppala. Aradan birkaç gün geçti. Bu kez ünlü bir erkek yıldız geldi. Sağ olsun o da ilk sorumuza karşılık, Boğaz Köprüsü sizin için çok iyi oldu. Olanak varsa onun yanına bir tane daha yapın dedi. Kardeşim dedim, ben size son çevirdiğiniz filmi soruyorum. Evet efendim, Asya ile Avrupa'yı birbirine çift yoldan bağlamak. Anlaşıldı ki bu adam da bizim kalkınmamız için çalışıyor. Ne söylesem boş. Kendi bildiklerini söyleyecek. Onun için kendisinden özel bir konuşma istedim. Otelime buyurun dedi. Bir gün sonra gittim oteline. Beyefendi dedim, son filminiz. Siz en iyisi gemi yapıp dış ülkelere satın. Gezdim gördüm, gemi yapmaya durumunuz elverişli dedi. Beyefendi, son filminiz. Daha çok şilep yapmaya çalışın. Öyle ki ellerim titremeye, yüreğim gümbür gümbür atmaya başladı. Beyefendi, son filminiz? Lüks yolcu gemileri yapmayın. Ulan inek, son filmin. Bu gemilerle bir ticaret filosu kurup Yunanistan gibi, ulan hıyar, son filmin. Bu gemilerle dünya navlununu ele geçirmek, artık bundan sonra kendimi tutamadım. Kalemle defteri cebime soktuktan sonra aldım adamı altıma, ulan sana nesi bizim halkımızın kalkınmasından? Gemileri maviye boyayın. Tam alnının ortasına bir yumruk. Ulan yol geçen hanımı burası. Her gelen bir akıl verir. Köprüyü çitleştirin. Böğrüne bir yumruk daha. Ulan köprümüzün tasası sana mı düştü? Biri geliş olsun, biri gidiş. Midesi üzerine bir yumruk. Ulan siz kendi mesleğiniz üzerine konuşamaz mısınız? 10 dolara geçirin. Artık kendimi yitirmişim. Vur Allah vur. O günü gittim gazeteye ve hemen gazeteden ayrılma mektubumu verdim bizim yazı işleri müdürüne. Kitabın sonu 10 Haziran 2000.